Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir İlmihal Saati programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Basri Çalışkan, muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'la sizden gelen soruları cevaplandırmaya gayret edeceğiz inşallah. Öncelikle tüm dinleyenlerimizin Mevlid Kandilini tebrik eder. Cenab-ı Hakk'ın bizleri lütfu keremiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gönül dokusundan layıkıyla feyiz alan salih kulları zümresine ilhak eylemesini niyaz ederiz. Muhterem hocam, Mevlid Kandilini idrak ettik. Mübarek olsun inşallah.
Allah razı olsun.
Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Değerli hocam, geçen haftadan kalan birkaç sorumuz vardı. Onlarla başlamak istiyorum. Mezhep farklılığı sebebiyle uyduğumuz bir imama namaz kılarken uyduk. Ancak imam efendi farklı bir mezhepten, bizim mezhebimizden farklı bir mezhepten. Bu durumda bu namazı iade etmek gerekir mi diye bir soru bize ulaşmış.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, ben de idrak etmiş olduğumuz Mevlid Kandilimizi tebrik ediyor. Bu münasebetle bu mübarek doğum yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Allah'ın hepimize yeni doğuşlar lütfetmesini dua ve niyaz ediyorum. Sorunuza gelince Hasan Hocam, Cenab-ı Allah hepimize Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak gibi büyük bir nimeti lütfetti. Karşılıksız, bedelsiz, meccanen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma bahtiyarlığına nail olduk. Dolayısıyla bütün Müslümanlar olarak üzerimize düşen o Nebi-i Muhterem'e ümmet olmak, ona tabi olmak, onun yolundan gitmektir. Bizler mezhep imamlarımıza, ki bugün 4 hak mezhep kalmıştır. Bunlar vaktiyle birçok mezheptiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat eğittiği sahabe-i kiram efendilerimizin arasından birçok müştehit alim var idi. Ondan sonra gelen tabi'in neslinden de fıkıh ilmini devam ettiren, kendine ait müstakil bir ekolü anlayışı oluşmuş olan müştehit imamlarımız vardı. Ancak bunların zaman içerisinde tabileri kalmadığından, kitapları yeterince yayılmadığından kala kala günümüzde yüzyıllardır devam eden 4 hak mezhep kalmıştır. Bunlar da Ebu Hanife Hazretleri'nin ekolü etrafında oluşan Hanefi mezhebi, İmam Malik Hazretleri'nin Kur'an ve sünneti anlayış biçimi etrafında oluşan Maliki mezhebi, yine aynı şekilde Muhammed bin İdris Eşşafii rahmetullahi aleyh hazretlerinin anlayışı etrafında oluşan Şafii mezhebi ve de Ahmet İbni Hanbel hazretlerinin anlayışı etrafında oluşan Hanbeli mezhebi olmak üzere 4 mezhep bugüne kadar bağlıları devam eden, yoğun bir şekilde takipçileri bulunan mezheplerdir. Bunların hepsi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri etrafında bir anlayış, yöntem geliştirmişler. Ve bu çerçeveden dini mübini İslam'ı yorumlayarak bir ekol, bir mezhep, bir medrese haline gelmişlerdir. Aslında bu mezheplere tabi olan her bir Müslüman, ne Ebu Hanife Hazretlerine, ne İmam Malik Hazretlerine, ne İmam Şafii ne de İmam Ahmed İbni Hanbel Hazretlerine tabi olmamaktadır. Onların üzerinden direkt Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmaktadır. Zira Kur'an-ı Kerim Allah'a ve Allah'ın Resulüne itaat ediniz buyurmaktadır. Ve de sizin içinizden olan emir sahiplerine. Bu emir sahipleri ifadesini, yani Kur'an'ı ve sünneti anlayabilme idrakine sahip olan, nitekim bu siyaktaki ayeti kerimelerden birinde de ihtilafa düştükleri konuları Kur'an'a ve sünnete irca etmiş olsaydılar, ilim sahipleri bu kaynaklardan onlara Allah'ın hükmünü istinbat eder, çıkartır, bulur, söylerlerdi buyurulmaktadır. Kur'an-ı Kerim bu ayeti kerimeden de bizlere şu mesajı iletmektedir. Bütün Müslümanlar aynı derecede Kur'an ve sünneti idrak etme, kavrama kabiliyetine sahip değildirler. Bunların içerisinde bütün vaktini bu işe tahsis etmiş, hayatını bu iş için harcamış ve de Allah'ın kendisine üstün bir idrak lütfettiği kimseler vardır ki, bunlar Kur'an-ı Kerim'den ve Hazreti Peygamber Efendimiz'in sünnetinden istinbat ederler. Yani Allah'ın muradını tespit edip çıkartır ve bütün Müslümanlara izhar ederler, sunarlar, anlatırlar. Binaenaleyh bizim mezheplere tabi olmamız demek, bu mezhepler üzerinden, bu mezheplerin imamlarının anlayışları üzerinden, metotları üzerinden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmamız, Kur'an-ı Kerim'e tabi olmamız demektir. Özü itibariyle taklit edilen, peşinden gidilen, uyulan her dediği, her yaptığı bizlere numune teşkil eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani malzeme Kur'an ve Kur'an peygamberi Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sünneti, sözleri, yaşantısı ve fiilleridir. Efendim buradan hareketle konuya baktığımız zaman bir Hanefi, bir Şafii'nin arkasında namaz kılabilir mi? Kılabilir ve kılacak tabii. Biz aynı ümmetin fertleriyiz. Aynı peygamberin tabileriyiz. Aynı Kur'an'ın müminleriyiz. Elbette bir cemaatimiz olacak. Bakınız, cuma namazının kabul olunmasının, sahih olmasının şartlarından, sıhhat şartlarından bir tanesi de bir şehirde cumanın bir yerde kılınmasıdır. Öyle 10 yerde, 100 yerde cuma kılınmaz bir şehirde. O şehrin en büyük alanında bütün Müslümanlar toplanırlar. Hangi mezhepten olursa olsun, hangi meşrepten olursa olsun, hangi ekolden gelirse gelsin, bütün Müslümanlar toplanırlar ve bir imamın arkasında, devlet erkini temsil eden bir şahsın arkasında cemaat olurlar ve cuma namazını kılarlar. Bugün cuma namazından sonra kıldığımız zuhru ahir, yani son öğle namazı, bu gerekçelerle bir takım alimler tarafından ihtiyaten kılınması tavsiye edilen bir namazdır. Yani cuma tek bir yerde kılınacaktı ama bugün bakıyorsunuz cuma adeta üst üste camilerde farklı farklı imamların arkasında kılınmakta. Aralarında 15 metre yok. İki camide farklı cuma namazı kılındığını görüyoruz. Bu tür sıhhat şartlarına mani bir takım unsurlar meydana geldiği için bir takım alimlerimiz ihtiyat olsun için, yani tedbiri elden bırakmamak adına ekstra vaktin son öğlesi diye bir namaz kılmayı uygun görmüşlerdir ki doğrusu çok da doğru yapmışlardır. Yerinde bir davranış sergilemişlerdir. Bunların için söylüyoruz. Şunun için efendim bir Hanefi Şafii'nin arkasında, bir Şafii bir Hanefi'nin arkasında namaz kılabilir mi? Kılabilirin ötesinde kılmak durumundadır. Cuma namazını bütün Müslümanlar tek bir imamın arkasında kılarlar. Burada Şafisine farklı cemaat, Hanbelisine farklı cemaat, Malikisine farklı cemaat, Hanefisine farklı cemaat yapılmaz. Ehl-i sünnet vel cemaat yolunda giden, inanç birliğine sahip olduğumuz bütün Müslümanlarla aynı camiyi, cemaati, imamı paylaşırız. Bir başka husus da burada üzerinde durulması gereken bir konu da biz ehl-i sünnet vel cemaat inancına sahip olan Müslümanlar, kıbleye yönelerek namaz kılan hiçbir Müslümanı iman esaslarında sakat bir durum ortaya çıkmadıkça kafir olarak görmeyiz. Bütün Müslümanlar kıbleye dönerek namazını kılan herkes bizim gözümüzde Müslümandır. Kimseyi dışlamayız, ötekileştirmeyiz. Binaenaleyh bir takım fraksiyonlar, bir takım gruplar, bir takım cemaatler, ana gövdeyi, ehl-i sünnet vel cemaat inancına sahip olan, sevad-ı azamı, ana akımı, ana gövdeyi dışlayıcı davransa da, biz onları İslam dairesi dışında görmeyiz. Buradaki ölçümüz de şudur. Eğer bir Müslüman bir tevile dayanarak, ama tevilin, yorumun, tefsirin de tutar bir tarafının olması lazım gelir. Bir tevile, bir yoruma, bir tefsire dayanarak eğer bizim inanç esaslarımıza aykırı bir hususu benimsiyor ise biz onun teviline, tefsirine ve yorumuna işi yükleyerek günahı o tarafa atarak onu yine Müslüman olarak görmeye devam ederiz. Binaenaleyh ehl-i sünnet inancının temel ögelerinden bir tanesi de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden kaynağını alan her takvalı ve facir insanın arkasında namaz kılarız. Namaz kıldığımız insan yeter ki Müslüman olsun. Çok büyük günahkar olabilir. Çok büyük yanlışları olmuş olabilir. Efendim, ne olursa olsun, imanı bütünse, Allah inancı tamsa, ahiret inancı tamsa, biz onun arkasında namazımızı kılarız. Dolayısıyla bir Hanefi'nin, bir Şafi'nin, bir Şafi'nin, bir Hanefi'nin arkasında namaz kılması gayet doğal, tabii bir durumdur. Fakat bütün bunları anlattıktan sonra eğer bir Hanefi olarak imamlığa geçecek olan kimsenin burnunun kanadığını ve efendim burnu kanadığı için de tampon yapmış burnuna ama o tampondan da kanın ortaya çıktığı görülüyor. Böyle bir kimse imamlığa geçerse bunun arkasında namaz kılmaz. Niçin kılmaz? Çünkü Hanefi olan bir kimse vücuttan akan kanın abdesti bozacağına inanmaktadır. Binaenaleyh onun inancına göre imamlığa geçen kimsenin abdesti yoktur. Böyle bir kimsenin İmam olması mümkün değildir. Bunun Şafi olması, Hanefi olması, Maliki olması, Hanbeli olması noktasından değerlendirilmemesi gerekir. Burada Hanefi bir kimse imamlığa geçiyormuş gibi düşünmek lazım. Ama burnu kanamış, abdesti bozulmuş. Binaenaleyh abdestsiz bir kimsenin arkasında cemaat olmak mümkün olmadığı için eğer biliyor isek, görüyor isek, biz kendi kriterlerimiz, kendi usullerimiz açısından onu değerlendiririz. Bilmediğimiz, bize gizli olan, kapalı olan hususları da kurcalamayız. Bütün mezhepler haktır. Bu sözünü ettiğimiz dört mezhep için söylüyorum. Binaenaleyh bunlardan herhangi birine tabi olan, ama bu tabi olmaktan maksadımız düzenli bir şekilde tabi olan, benim mezhebim Maliki mezhebidir diyor. Maliki mezhebinin usul ve metotlarına göre hareket ediyor. Binaenaleyh böyle davranan bir kimse hak yoldadır ve onun arkasında biz namaz kılabileceğimiz gibi o da bizim ardımızda cemaat olup saf tutup namaz kılabilir.
Hocam Allah razı olsun. Etraflı bir şekilde konuyu izah ettiniz. Şimdi ikinci bir soruyu sizlere yöneltmek istiyorum. Dinleyenlerimizden bize ulaşan. Seferi iken namazlarımızı kılıyoruz, kısaltarak kılıyoruz. Ancak birçok kişide şöyle bir soru akla geliyor. Sünnetleri nasıl kılacağız? Sünnetleri kılacak mıyız, kılmayacak mıyız? Kısaltacak mıyız, kısaltmayacak mıyız?
Evet. Öncelikle şunu söyleyelim. Kısaltma söz konusu olduğunda farz namazların 4 rekatlı olanlarının 2 rekat şeklinde kılınması kastedilir. Bu da öğle, ikindi ve yatsı namazı için söz konusudur. Bunun dışında sabah namazının farzı 2 rekattır. Onu tek rekat kılmak diye bir şey söz konusu değil. 2 rekattır. Olduğu gibi 2 rekat kılınır. Akşam namazının farzı 3 rekattır. Onu da 1,5 rekat diye kılmak mümkün değil. O da 3 rekat olarak kılınır. Yolcu olduğumuzda, seferi olduğumuzda 4 rekatlı olan öğle, ikindi ve yatsı namazının farzını 2'şer rekat olarak kılarız. Efendim öğle namazının farzı 2 rekat olarak kılınır. İkindinin farzı 2 rekat olarak kılınır. Yatsının farzı da 2 rekat olarak kılınır. Burada hatırlatılması gereken bir mesele de bulunmakta. Hazır aklıma gelmişken, konu açılmışken bunu da hatırlatalım. Yolculuk dediğimizde, seferilik dediğimizde 2 aşama söz konusudur. Bunun bir yolda geçen aşaması söz konusudur. Bir de hedef yere gittiğimiz, ulaştığımız andan itibaren orada geçireceğimiz zaman söz konusudur. Bununla ilgili kitaplarımızda yazan ifade şudur. Yolculuk esnasında, yani hareket halinde iken, söz gelimi İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorsunuz. Hareket halinde iken sadece farz namazları kısaltarak gideriz. Ulaştığımız zaman, hedef yere, hedef noktaya vardığımız zaman, işte az önce sözünü ettiğimiz Ankara'ya gelmiş isek ve Ankara'da 15 gün, 20 gün kalmamız icap ediyor ise, artık Ankara'da namazlarımızı 4 kılacağız. Binaenaleyh sünnetleri de olduğu gibi kılacağız. Ama İstanbul'la Ankara arasında işte 10 saat sürdü yolculuğumuz. Bu 10 saate denk gelen namazları dörtlü ise 2 kılacağız. Eğer Ankara'ya 3 günlük bir iş için gitmiş isek, bu 3 gün içerisinde de biz misafir sayılırız ve misafir olduğumuz için de 4 rekatlı namazları 2 olarak eda edeceğiz. Diyor ki kitaplarımız, eğer imkan varsa sünnetler olduğu gibi kılınır. Özellikle de müekket dediğimiz sünnetler, efendim öğle namazının farz öncesi ve sonrası sünneti, yatsı namazının farz sonrası sünneti, akşam namazının farz sonrası sünneti müekket sünnetlerdir. Bunlar kılınır özellikle de. Sabah namazının sünnetine gelince o müekket ötesi bir sünnettir. Yani vacip değildir belki ama müekket ötesi bir sünnettir. Onu ihmal etmemek gerekir. Şimdi burada özetleyecek olursak, evet, bizzat yol halinde hareket esnasında sadece farzları kısaltarak kılarız. Yerleşik düzene geçtiğimizde eğer 15 günden az kalacak isek farz namazları kısaltarak kılar, sünnet namazları olduğu gibi kılarız. Eğer bulunduğumuz yerde 15 günden fazla kalacaksak artık sünnetleri de farzları da normal vaziyette kılarız. Fakat şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir yola çıktığında devesine biner binmez namaza başlarmış. Devenin üzerinde namaz kılar, yolculuğunu öyle sürdürürmüş, ima ile rükûsunu, secdesini yapmak suretiyle namaz kılarmış. Binaenaleyh namaz kılmayıp ne yaptığımız önemli. Yani eğer oturup dedikodu yapacaksak, burada efendim vaktim yok, ben sünneti kılmasam da olur demenin bir alemi yok. Binaenaleyh ama eğer bir hadis öğrenmeye buradan Bağdat'a gitmişsiniz, 10 gün kalacaksınız. O 10 gün boyunca harıl harıl hadis öğrenmekle meşgulsünüz. Kaybedecek bir dakikanız yok. Tamam, o zaman siz sünnetleri tehir edebilirsiniz. Rahat vakitte kılarsınız. Ama çok özür dileyerek söylemek istiyorum. Yani sinema filmi izleyecekseniz, oturup dedikodu yapacaksanız, o zaman sünnetleri kılmamanın bir mazereti, bir gerekçesi olamaz. Bu yüzden unutmamak lazım ki, Müslümanın namazı, Müslümanın hayatı demektir. Nefesi demektir. Canı demektir. İmkan olduğu sürece namazdan asla taviz vermemesi, ödün vermemesi gerekir.
Muhterem hocam, yılbaşı yaklaşıyor. Bununla ilgili olarak şöyle bir soru bize ulaşmış. Yılbaşı kutlaması yapmak, bununla bağlantılı olarak normalde alım satımı, yenmesi helal olan hindi ve benzeri türde bir takım malzemeleri alıp satmak, bunun dinimizde hükmü nedir?
Evet. Öncelikle isterseniz şu yanlışı düzelterek başlayalım. Siz tabii kasıtlı olarak onu kullanmadınız. Yılbaşı ifadesi mutlak olarak kullanıldığında Müslümanların yılbaşısı Hicri yılbaşı anlaşılmakta. Onun da üzerinden takriben 3 küsür ay geçmiş bulunmakta.
Evet.
Dolayısıyla söz konusu olan yılbaşı Hristiyan takvimine Mesih İsa Aleyhisselam'ın doğumunu esas alan takvime göre yılbaşıdır. Şemsi takvime göre de demiyorum. Çünkü şemsi takvim yılı 365 gün, güneşin dönüşüne göre tayin eden takvimdir. Ama Hristiyanlar yılbaşı olarak, yani senenin ilk gününü İsa Mesih aleyhisselamın doğumu olarak tespit ettikleri için Hristiyan takvimi 1 Ocak'la başlamaktadır. Bu yılın 1 Ocak ile başlaması dünyada egemen olan kültürün dayatmasıyla bir takım Müslüman memleketlerde de böyle kabul edilmiş ve uygulana gelmiş. Bu ayrı bir tartışma konusudur. Ama söz konusu İsa Aleyhisselam'ın doğumunun bir yılbaşı mahiyetinde kutlanması meselesi, Hristiyan adet, gelenek ve göreneklerinin bir uzantısı şeklinde algılanırsa, bir Müslümanın bununla uzaktan yakından hiçbir alakası olamaz. Evet, İsa Aleyhisselam'ın doğumuna Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de işaret ediyor, temas ediyor. İsa Aleyhisselam'ın doğumu, selamın, esenliğin bir nişanesi olarak belirtiliyor. Ama işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu idrak ettik, değil mi dün gece? Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumunu nasıl kutladık? Ona salatü selamlar okuyarak, onun hayatını, yaşantısını, mücadelesini okuyup, okutarak, onu biraz daha iyi tanıyıp, ona tabi olmanın hazzını tadarak kutlamaya çalıştık. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek doğumlarının dünyayı şereflendirmesinin kutlamaları arasında herhangi bir yemek çeşidini yemek, efendim herhangi bir eğlence partisi düzenlemek vesaire söz konusu değil. İsa Aleyhisselam'ın doğumunun kutlandığı söylenen bu münasebetle de bir takım şeriata aykırı, dinimize aykırı, aklın ve mantığın kabul etmeyeceği şeyleri yapmak asla doğru değil. Nasıl Cenab-ı Allah yılın belli zamanlarını, dünyanın belli mekanlarını arınmamız, aklanmamız, temizlenmemiz için vesile yapıyorsa, efendim Müslümanlıkta bunlar için onlarca özel münasebet var. Ramazan ayı bunlardan bir tanesi, Kadir gecesi bunlardan bir tanesi, bayramlarımız bunlardan bir tanesi, Zilhicce ayının ilk 10 günü bunlardan bir tanesi vesaire vesaire. Bütün bunlar insanlığın kurtuluşu için Cenab-ı Allah'ın zaman içerisine koyduğu fırsatlar. Bir de mekan fırsatları var. Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme, Mescid-i Aksa, Kudüs-ü Şerif, bugün işgal altında bulunan o ilk kıblemiz. Bunlar da mekan olarak Cenab-ı Allah'ın bizlere yenilenme fırsatı bahşettiği yerler. Aynı şekilde şeytanın da insanları yoldan çıkartmak için, azdırmak için, ahlaken yozlaştırmak için kullandığı fırsatlar türetilmiş. Yılbaşı bunlardan bir tanesi. Bakarsanız ilgili mihrakların reklamlarına sınırsız içki tüketimi. Peki sınırsız içkiyle akli melekelerini kaybeden, şuurunu, idrakini yitiren kız, erkek, insanlar neler yapacaklar? Akılları başlarındayken sözüm ona, rahat duramayan, dini açıdan birçok yasağın, mahzurun içerisine giren bu yeni jenerasyon, aklı başında değilken, acaba ne tür yasakların, mahzurların içerisine düşecek? Binaenaleyh bu tamamen şeytanın bir tuzağı. Bakınız Basri Bey,
evet hocam,
namus duygusu insanda o kadar kutsal, şerefli bir duygudur ki bir defa zedelendi mi bir daha dikiş tutmuyor. Şeytan bu tür fırsatları ganimete çevirerek bugünlerde insanların bu duygularıyla oynamak suretiyle geri dönüşü imkansız hatalara onları sevk eder. Ondan sonra da ne kadar toparlamaya çalışırsanız çalışın, toparlanması imkansız bir hale gelir, Allah muhafaza etsin. Binaenaleyh Müslüman kendisi bu günle, bu geceyle herhangi bir inançsal bağlantı kurmadığı gibi ameli bağlantı da kurmaz. Bugün tamamen sıradan Allah'ın yarattığı 12 ayın içerisinde bir gündür. Takvimden düşen bir yapraktır. Bunun ötesinde bir mana atfetmek, Hristiyanlaşmak anlamına gelebileceği için çok tehlikelidir. Bugünü kutlama anlamı taşıyan, bugüne bir değer atfeden, her türlü alışverişten, sergilemeden, giyimden, kuşamdan Müslümanın uzak durması gerekir. Evet, bir şey aslı itibarıyla helal olabilir ama ona yüklenen anlam ve onun üzerinden oluşturulan algı, eğer şeriatımızın müsaade etmediği, dinimizin yasak ve sakıncalı saydığı bir şey ise Müslümanın ondan uzak durması gerekir. Nitekim devletler egemenliklerini sembolize etsin diye bayrak kullanırlar. Bu bayraklar nihayetinde bir bez parçasından ibarettir. Ama üzerlerinde oluşan algı onlara farklı anlamlar yüklemiştir. Binaenaleyh hindi eti helaldir, yenilebilir. Fakat yılbaşı kutlamasına çerez yapılacaksa o zaman Müslümanın bu batıl adete yardım ve yataklık yapması mümkün değildir. Aynı şekilde yılbaşıyla özdeşleşmiş olan çam ağacı satımı, çam fideleriyle vitrinlerin süslenmesi, onların, Hristiyanların varlıklarını pekiştirici, toplumda görünürlüklerini artırıcı her türlü unsur bir Müslüman açısından tehlike arz eder. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, kim bir topluluğun kalabalığına bir gayret sarf ederse, o onlardan sayılır. Yani bugünkü belki teknik ifadesiyle ankette kime oy veriyorsan, kimin yüzdesini artırıyorsan sen o gruptan sayılırsın. Eğer normalde söz gelimi hindi eti tüketimi günlük olarak 10 ton iken yılbaşı gecesi ekstra 100 tona 200 tona çıkıyorsa bugüne yönelik olarak bu tüketimi yapanlar çok ciddi bir vebal altına girerler. Tekrar ediyorum, Müslüman için bu gece sıradan bir gecedir. Bu geceye ne artı ne eksi bir anlam yüklemek Müslüman için söz konusu değildir. Eğer yüklenilecekse bu gece bol bol istiğfar etmek gerekir. Çünkü Kur'an'daki ifadesiyle etuhlikuna bima faale sufaha minna. Musa Aleyhisselam diyor ki ya Rab, içimizdeki sefihlerin, akılsızların, beyinsizlerin, idraksizlerin yüzünden bizi toptan helak mı edeceksin? Böyle isyanın ayyuka çıktığı, Allah'a karşı protestoların yükseldiği bir ortamda Müslüman olsa olsa daha fazla istiğfar eder. Başını secdeden kaldırmayarak Cenab-ı Allah'a yalvarır, yakarır. Ama bunun hiçbir tarafında bu geceye dair, bu gecede yapılacak olan isyana ve melanetlere dair yardım ve yataklık yapma eğilimi ve eylemi içerisinde bulunmaz. Evet.
Allah razı olsun hocam. Gerçekten Müslüman bir toplumuz elhamdülillah, ancak bu konuda günden güne sanki bir daha da bir geriye gidiş söz konusu. Rabbim inşallah tüm toplumumuza, tüm Müslümanlara uyanıklık versin diyelim. Bize ulaşan bir soru da şöyle hocam. İmamdan farklı bir mekanda hoparlör bağlantısıyla imamın sesi duyuluyor. Bizim olduğumuz mekanda imama uyabilir miyiz? Yani imama uyma meselesi nasıl olmalıdır? Camide bu olabilir veyahut da bazen evlerde de kılınabiliyor. Özellikle Ramazan aylarında teravihler kılınıyor. Bir ki imam bir odada, cemaatin bir kısmı başka bir odada olduğu gibi durumlarda bunun durumu nedir?
Evet, burada asıl olan imamla cemaatin fiziki birlikteliğinin var olmasıdır. Bu fiziki birliktelik ya ses ile sağlanabilecek birlikteliktir ya da görüntü ile sağlanabilecek birlikteliktir. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, imam bir mekanda, cemaat farklı bir mekanda olursa, bu namaz sağlıklı bir namaz olmaz. İmamın cemaatten ayrı bir mekanda olması doğru değil. En fazla biraz mihraplar içeride olabilir ve 10-15 santim yukarıda imam bulunabilir. Mutlak surette imamın olduğu yerde cemaatin bulunması gerekir. Ama çok büyük bir cemaat olduğunu düşünün. İmamla beraber bir iki saf cemaat var ama cemaatin kalan kısmı caminin bir kat altında. Eğer caminin bu bir kat altına imamın sesi ulaşabiliyor ise, o zaman fiziki bağlantı devam ediyor demektir. Veya bizim Selahattin camilerimizde yaygın olarak kullanılan, daha sonraki camilerde de örneğine rastladığımız, mahfillerde cemaat bulunuyor ve bu mahfillerden imam görünebiliyorsa, burada da imama uymak mümkündür. Ama imamın görünmediği, sesin ulaşmadığı bir yerde hem görüntü olarak hem de ses olarak imamla fiziki bağlantı kopmuş ise, burada imama teknik bir vasıta üzerinden uymak sakıncalı olur. Ama çıplak sesi imamın ulaşıyor veya müezzinin tebliğleriyle ses geliyor. Bununla beraber de hoparlör kullanılıyor. Ses daha sağlıklı bir şekilde, daha gür bir şekilde ulaşıyorsa bu bir destek unsuru olarak kabul edilebilir. Bir sakıncasının olmadığı söylenebilir. Ama bazen rastlıyoruz, işte bina şeklinde camiler yapılmış, 3 kat aşağıdan 3 kat yukarıdaki imama uyuluyor, elektrik vasıtasıyla ses intikali sağlanıyor. Bazen hoparlörde arıza çıkıyor, bazen elektrikler gidiyor ve tamamen imamla bağlantı kopuyor. Bunlar doğru değil. Cami mimarilerinin bu açıdan muhakkak surette fiziki bağlantıyı oluşturabilecek şekilde sağlanması gerekiyor. Bunun dışında da eğer cami cemaati dışarıya kadar taşmış, siz evinizden önünüzdeki cemaati görebiliyorsanız, o zaman o cemaate uyabilirsiniz. Fiziki bir bağlantınız var. Burada illa da imamı görmeniz gerekmiyor. Cemaati görmeniz, yani müteselsilen imamla fiziki bağlantısı söz konusu olan cemaate bir eklemleme yapmanız mümkün. Ama bunlar söz konusu değilse o zaman cemaat tehlikeli bir noktada demektir. Bunlara dikkat edilmesi lazım.
Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Şöyle bir diğer sorumuz bize ulaşmış. Cenaze namazını kılmanın belli bir vakti var mıdır? Cenazenin defni geciktirilebilir mi?
Evet. Asıl olan cenazenin bir an önce yıkanıp, kefenlenip, namazının kılınıp defnedilmesidir. Ama öncelikle kişinin öldüğünün kesin olarak anlaşılması gerekir. Bazen aceleye getirilebiliyor. Bu yüzden zaman zaman bir takım haberler işitiyoruz. Musalla taşında işte tabuta müdahalede bulunan söz konusu olabiliyor. Öncelikle ölünün öldüğünün kesin olarak tayin edilmesi gerekiyor. Bugün işte doktor geliyor, doktor muayene edip rapor veriyor, ölüm raporu. Bundan sonraki işlem bir an önce yıkanmasıdır. Ama eğer gece ölmüş adamcağız, gece veya kadıncağız neyse, gece ölmüş, gece yıkanma imkanı yok, sabaha kadar bekletilecek. O zaman üzerindeki elbiseler çıkartılır. Bir beyaz kefene sarılır geçici olarak. Üzerine de şişmemesi için metal bir karın kısmına ağırlık konur. Ayak uçları birbirine bağlanır. Elleri yanına doğru salınır. Çenesi bağlanır. Gözleri kapatılır. Hazır bir vaziyette bekletilir. Sabah olunca da yıkanır ve yıkanmanın ardından sünnet olan şekliyle kefenlenir ve de cemaat hazırsa namazı kılınır, kabristana defnedilir. Biz Hanefilerde gece defin mekruh görülmüş. Bu yüzden gündüz defin tercih edilmiştir. Genelde de namaz münasebetiyle cemaat toplandığından, namazların ardından cenaze namazları, vakit namazlarının ardından cenaze namazları kılınmakta ve ondan sonra da defin işlemi yapılmaktadır. Memleketimizin batı kısmında öğle ve ikindi namazını müteakiben cenaze namazları kılınır ve defin işlemi yapılır. Ama Şafii kardeşlerimizin bulunduğu doğu bölgelerinde, Güneydoğu bölgesinde akşam namazından, yatsı namazından sonra da defin yapılabilmektedir. Çünkü Şafilerde gece defin sakıncalı değil. Binaenaleyh asıl olan defin işleminin mümkün olan en kısa zamanda yapılmasıdır. Eğer cemaat hazırsa, sabahın saat 9'unda yıkanmışsa, 10'unda namazı kılınır ve defin yapılabilir. Ama eğer cami cemaatiyle beraber namazı kılınacaksa, o zaman öğle namazına kadar bekletilmektedir. Dolayısıyla Hanefiler açısından gece defin sıkıntılıdır. Ama onun haricinde herhangi bir vakitte defin yapılabilir, cenaze namazı kılınabilir.
Peki hocam, bazen morgda bekletiliyor, sebepli veya sebepsiz, bununla ilgili herhangi bir şey var mı?
Yani sebepsiz bekletilmesi doğru değil. Doğru Efendimiz değil. Aleyhisselatü Vesselam
mesela bir ölüyü, çocuğu bekleniyor veya yurt dışından gelmesi bekleniyor, bu gibi durumlar.
Yani makul süreler belki bir gün filan bekletilebilir ama bunun üstünde doğru değil. Dolayısıyla cenazeye de eziyet olmuş olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki eğer iyi bir insansa bir an önce yerine kavuşmak ister. Eğer kötü biri ise de bir an önce siz ondan kurtulun. Çünkü onun varlığı etrafındakilere huzursuzluk verir. Dolayısıyla ölüm de bir nimet. Basri Hocam.
Evet.
Biliyorsunuz ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَ. Kabir de bir nimet. Yani Adem Aleyhisselam'dan beri hiç kimse ölmese ne olurdu dünyamızın hali? Ölülerimiz meydanda kalsa ne olurdu? Onun için kabir de bir nimet. Öyle insanlar var ki kabirleri yok. Anneleri, babaları, akrabaları, ya bir kabri olsa da kabrini ziyaret etsem, teselli bulsam diye feryat ederler. Cenab-ı Allah hayatında güzelini lütfetsin, ölümünde güzelini versin. İman sahibi oldukça hayat başka güzel, ölüm başka güzel olur inşallah.
Elhamdülillah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir İlmihal Saati programında sizlerden bize ulaşan soruları muhterem Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamıza yönelttik, cevaplarını aldık. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.